Türk İdaret Tarihi Blok 39. Resmi gazete ve matbaa onların sorumluluğundaydı. Valilik ve meclislerden çıkan kararların uygun bir şekilde yazıya dökülmesi bir diğer göreviydi. Mali işlerle ilgili her türlü konu defterdarla valinin ortak sorumluluğuna verilmişti. Defterdar, merkez tarafından çıkarılan iktisadi tedbirleri, yenilikleri duyurur, uygular ve buna karşı hareketlere girişenleri valiye bildirirdi. Sancak ve kaza birimlerinde görevli muhasebeci ve mal müdürlerinin kontrolü ve seçimleri de yine vali kanalıyla defterdar tarafından yerine getirilirdi. Vilayetin yoğun mesaisinden payını alan bir diğer memur da defter-i hakai müdürleriydi. Defter-i hakai nezaretinin vilayetlerde müdürleri, livalarda memurları ve kazalarda tapu katipleri bulunurdu. Vilayetteki emlak ve arazi, vakıf gelirlerinin işletilmesi gediklerin kontrolü ve bütün bunların defterini tutmak, mülk satış ve devir işlemlerini yürütülmesi, defter-i hakai müdürlerinin görevleri arasındaydı. Vilayette bu görevlilerin dışında hakim, müftü, ceza ve istinaf mahkemeleri reisleri, bidayet mahkemeleri reisi, marif müdürü, posta ve telgraf müdürü, neşa müdürü, orman ser müfettişi, duyun-ı umumiye ve reji nazırları, sıhhi müfettişi, vilayet mühendisi ve vilayetteki askeri teşkilatın en rütbeli memuru alay beyi bulunurdu. 1864-1871 vilayet nizamnameleri, Osmanlı taşrasına iki türlü meclis sistemi getirmişti. Bunların biri vilayet idare meclisi iken diğeri vilayet genel meclisiydi. Vilayet idare meclisi idare meclisinin görevleri kabaca idari ve yargı olarak ayrıştırılabilir. İdari görevleri de yine kendi içerisinde mülke, belediye ve mali işlevlerine ayrılmıştı. Yargı görevleri ise birey ve devlet arasındaki ilişkilerde ortaya çıkacak sorunlar çerçevesinde tanımlanmıştı. Meclisin mali yetkileri, satın almalar ve bunlarla ilgili sözleşmelerin hazırlanması, bayındırlık çalışmalarında müteahhitlerle görüşülmesi ve protokol düzenlenmesi gibi konuları içeriyordu. Bunun başında kamu gelirlerinin ve vergilerinin işletilmesi geliyordu. Özellikle devletin en önemli vergi kalemlerinden aşar, neredeyse imparatorluğun sonuna kadar mültezimlere ihale edilmiş ve idare meclisleri de bu sürece dahil edilmişti. İdare meclisine ülkenin şenlendirilmesi anlamında pek çok görev biçilmişti. Bunların en başta geleni ise yol yapımıydı. Bunun dışında okul, hastane, ıslahane gibi kamu binalarının yapımı da öncelikle meclis-i idarenin müzakere konuları arasındaydı. Tarım alanlarının sulanması, bataklıkların kurutulması, fabrikaların 174 Türk idare tarihi açılması, pazar panayır alanlarının tespiti, mezarlık alanlarının belirlenmesi, köy kaza sınırlarıyla ilgili rahatsızlıkların görüşülmesi gibi konular da yine bu kapsamda meclis-i idarenin gündemine taşınıyordu. Ancak özellikle son kertede idare meclislerinin görevinin danışma olduğu belirtilmelidir. Vilayet Genel Meclisi 1864-1871 vilayet nizamnamelerine göre, Genel Meclis'in toplantı tarihinden bir ay önce her kazadan dörder aday, bağlı bulundukları liva merkezinde bir araya gelir ve aralarından adaylık şartını taşıyan dört üye belirlerdi. Üyeler mutasarrıfın onaylaması ile Genel Meclis'e katılmak için vilayet merkezine gelirlerdi. Vilayet Genel Meclisi, ikisi Müslim ve ikisi gayrimüslim olmak üzere her livadan seçilmiş üyelerden oluşuyordu. Meclis başkanlığını vali, yardımcılığını ise varsa vali muavini yoksa valinin tayin edeceği memur üstlenirdi. Meclisin toplantı süresi 40 günü geçemezdi. Bu süre zarfında vilayet liva, kaza ve sancaklara bağlayacak yolların yapımı veya bakımı, kamu binalarının inşası, zirai ve ticari teşebbüslerin desteklenmesi, vilayet vergilerinin iyileştirilmesi gibi konular hakkında müzakerelerde bulunurlardı. Her livadan gelen üyeler, sancaklarına, kazalarına veya köylerine ait şikayetleri dile getirirler ve yanlarında dilekçe getirmişlerse bunları sunmakla mükelleşerdi. Bu aşamada kilit mevki valilikti. Vali şikayetleri veya dilekçeleri genel vilayet çıkarlarıyla bağdaştırır ve yetki sahası dahilinde ise uygulamaya koyardı. Yetkilerini aşan durumlarda ise sorunu Bab-ı Ali'ye taşırdı. Meclis her toplantı dönemi sonunda alınan kararların icrasını denetlemek amacıyla bir komisyon tayin ederdi ki buna vilayet encümeni denirdi. Encümen üyeleri toplam 4 kişiydi ve özellikle ayrı sancak ve kazalardan olmasına dikkat edilirdi. Encümen, vilayet bütçesini inceler ve düşüncelerini mazbatayla valiye bildirirdi. Bunun dışında yine bütçe sarşiyat cetvellerini her ay sonunda inceler ve bütçeye uygunluğunu kontrol ederdi. Genel meclis toplanmadan önce vali tarafından kendisine gönderilen projeler hakkında düşüncelerini belirtirdi. Benzer şekilde yıl içi faaliyetleriyle ilgili olarak bir faaliyet raporu da genel meclise sunulmak için hazırlardı. 7. Ünite 2. Meşrutiyet döneminde 1908-1918 yönetim yapısı 175 resim 7.5 Edirne Genel Meclisi Şehbal 1909-1913 Vilayet Kanunu 1913 Vilayet Kanunu içeriği açısından analize tabi tutarsak kanun 149 esas bir geçici maddeden oluşmuştur. Genel ve özel olmak üzere iki ana başlığa ayrılmıştır. Birinci kısım 3 fasıldan, ikinci kısım ise 2 fasıldan oluşur. İlk kısmın birinci faslında, idari taksimat, her taksimatta yer alan idare memurları ve bu memurların azil, tayin ve seçimlerinin sınırları çizilir. İkinci fasıl, vali, mutasarrıf ve kaymakamın vazifelerini belirlerken, üçüncü fasılda idare meclisinin teşkilatı ve vazifeleri tespit edilir. İlk kısmın toplamı 74 maddedir. İdare-i hususiye-i vilayet başlığıyla başlayan ikinci kısmın birinci faslında, vilayete düşen vazifeler, mahalli hizmetler ve bütçesinin nasıl olacağı kararlaştırılmışken, ikinci fasılda vilayet umumi meclisi ve vilayet encümenin görevlerini sıralanmıştır. İkinci kısımda geçici madde ile beraber toplam 76 madde vardır. Yasayla vilayet ünitesinin tanımı tekrar yapılmış ve buna göre hem merkezi devletin bir birimi hem de tüzel kişiliğe sahip bir yerel yönetim organı olduğu kabul edilmiştir. Vilayet Umumi Meclisi ve onun daimi organı vilayet encümeni tüzel kişiliği temsil eden birimler olurken, bu birimler kanalıyla vilayetler eğitimden bayındırlığa birçok alanda yetki kullanabilir hale getirilmişlerdir. Baba Ali, taşranın ihtiyaçlarından ziyade taşradaki ayrılıkçı eğilimleri hesaplayarak kanunu çıkarmıştı. Oysa Osmanlı taşrasının içinde bulunduğu durum düşünüldüğünde yasa için geç bile kalınmıştı. Yıl sonunda İstanbul'da yabancı büyükelçilerle başlatılan görüşmelerde artık talep edilenin reform değil, toprak olduğu görülünce vilayet kanunu gibi düzenlemeler için çok geç kalındığı anlaşılacaktı. Meşrutiyet Belediyesi, belediye ile ilgili ilk yasal düzenlemeler, Tanzimat döneminde başlamıştır. 25 Temmuz 1867 tarihli Taşra Belediyesi Talimatı, 1871 İdare-i Umumiye-i Vilayat Nizamnamesinin Şehir ve Kasabalar Belediye Meclisi isimli son bölümüyle daha da genişletilmiştir. Söz konusu bölüm, 1876 2 Ocak Talimatnamesi ile yeniden gözden geçirilmiş ve özellikle belediyece yasaklanmış bazı hükümler düzenlenmiştir. 5 Ekim 1877 tarihli Dersaadet Belediye Kanunu ile önceki talimatname feshedilmiş. İlk iki madde ile İstanbul'daki belediye dairelerinin sınırları belirlenerek sayılara 20'ye çıkarılmıştı. Ancak karşılaşılan iktisadi zorluklarla bu rakamın yüksekliği tecrübe edilmiş ve önceki talimattaki Taksimat'a Üsküdar ve Kadıköy'ün eklenmesi ve toplam o daireye ayrılmasıyla geri dönülmüştü. 1908 yılında anayasanın ikinci defa yürürlüğe konması her kurum gibi şehre emanetini de etkilemişti. 1908 devrimini takip eden aylarda payitaht halkı, belediye üyelerini seçmek için ilk defa olarak sandık başına gitmişlerdi. Yapılan seçimler sonrası belediye genel meclisi ilk toplantısını meşrutiyet döneminin ilk şehremini Ziver Bey'in başkanlığında yapmıştır. 26 Aralık 1908 Ziver Bey'in konuşması, belediye birikimini ve İstanbul'un halini göstermesi bakımından önemlidir. Yeni dönemde halkın belediyeye yönelik isteklerinin karşılanamadığını, eski sorunları ne değişmeksizin devam ettiğini ve bunun en önemli nedeninin parasızlık olduğuna işaret eden Ziver Bey, İstanbul gibi büyük bir köyden başka bir surette tarih mümkün olmayan bir memleketin kısa sürede imparatorluğa yaraşır bir başkent haline getirilemeyeceğine dikkat çekmiştir. 1877 tarihli yasanın yerine bir komisyon tarafından hazırlanan 89 maddeli tasarı, yukarıda bahsedilen siyasi olaylar nedeniyle parlamentoda gündem bulamamıştır. Süreç içerisinde kapsamı daraltılan tasarının nihayet yasalaştığı 176 Türk İdare Tarihi ağında 1877 kanununu birkaç konuda düzeltmek dışında önemli bir yenilik getirmediği görülmüştü. 30 Aralık 1912 kanunun yürürlüğe konması, Balkan Savaşları'nın ilk döneminin hazin bir şekilde kapanması ve İstanbul'un Balkan ordularından kaçan Rumeli muhacirleriyle dolduğu son derece çalkantılı bir döneme denk gelmişti. Kanun, Kamil Paşa hükümetince ilan edilmişti ancak ittihatçıların işkirlerine ters düşecek herhangi bir tarafı da bulunmamaktaydı. Birkaç ay sonra Mahmut Şevket Paşa hükümetince yayınlanacak 1913 vilayet kanunu düşünüldüğünde aynı merkezci ve otoriter tavrın izlerini gözden kaçırmak mümkün değildir. 1877 tarihli belediye kanunu ile kıyaslandığında 1912 kanunun en belirgin farklarını İstanbul Taksimatı'nda ve gerçekleştirilen teşkilatlanmada görüyoruz. Yukarıda da belirttiğimiz üzere merkez idareden mümkün mertebe bağımsız bir yapıya sahip olan belediye daireleri bütçe oluşturma, mukabele akti, borçlanma, vergi tahsil etme gibi işlevleriyle tüzel bir kişiliğe sahipti. Teşkilat yapısı açısından her iki kanun kıyaslanırsa örneğin birinci maddeyle önceki kanunda 20 olan daire sayısı 9'a indirilmiştir. Cemiyet-i Umumiye-i Belediye önceki kanuna göre her şubeden 2 üye hesabıyla 40 kişiden oluşurken yeni kanun her şubeden 6 kişi hesabıyla 54 üye sayısına ulaşıyordu. M.D. 3. 1877 Kanunu, şehre emanetinin çekirdek kadrosunu şehremini, reis ve 6 aza ile sınırlarken yeni kanun yukarıda da belirttiğimiz üzere alanlarında ihtisaslaşmış uzman bir teşkilat oluşturma hedefindedir. M.D. 4. Belediye zabıtasına 1877 Kanunu, gelirlerin tahsilini M.D. 14. Denetleme ve uyarı hükümlerinin ifasını M.D. 32. ve kamu alanlarının tek tek sayılmış göz altında bulundurulması görevlerini yüklerken M.D. 33. Kanunu muvakkat bu işleri yedi. Ünite 2. Meşrutiyet döneminde 1908-1918 yönetim yapısı 177 şekil 7.3 Padişah Şehremini Reis Mektubi Kalemi Evzan İdaresi Muhasebe Kalemi Sıhhiye Dairesi Evrak Kalemi Müfettiş Çavuş Vezne Kalemi Daire-i Müteferrika Hukuk Müşavirliği Meclis Kalemi Meclis-i Emanet 6 üye Doktor Mühendis dahil Şehre Emaneti 1909 Umur Belediye Mecmuası 1325-1909 İstanbul, Bağdadyan Matbaası, S.S. 3740, Tural, 2009 B. 377 tamamen dahili nezaretine bırakmıştır. M.D. 6. Dahili nezareti ise bu kanundan yaklaşık 5 ay sonra yasalaştırdığı polis nizamnamesinde 15 Mayıs 1913 polisin görevlerini 3. maddede idari ve beledi olarak ayırarak bu boşluğu doldurma yoluna gitmiştir. Belediye kanunu gereğince her belediye dairesi heyeti 2 sene için belde sakinleri tarafından seçilecek ancak sorumluluk üstlenmeyecek 8-12 üyeden oluşurken asıl sorumluluk Baba Ali tarafından tayin olunacak belediye reislerine bırakılmıştı. Ancak belirtilmeyen nedenlerden dolayı bu uygulama da bir kenara bırakılmış ve yüzyılın sonunda belediye daireleri devlet tarafından atanan bir müdür ve yine devletçe görevlendirilen emlak ve hendesehane, muhasebe ve tahrirat heyetleri ve diğer memurlarla terk edilmişti. İstanbul'da taşradan farklı olarak katip, muhasebeci ve belediye reisi arasındaki işlemlere karıştırılmamıştı. Yine taşradan farklı olarak ceza kanununun işletilmesi görevi İstanbul'da belediye reisi ile baş katip ve baş mühendisten oluşan bir komisyona havale edilmişti. Şehre emaneti, devletçe tayin edilen bir şehremini, meclis-i emanet ve meclis kalemi, mektupçu ve mektubi kalemi, muhasebeci ve muhasebe kalemi, vezne kalemi, evrak kalemi, hukuk müşavirliği, evan idaresi, sıhhiye dairesi, müfettiş, çavuşlar ve diğer memurlardan oluşuyordu. Şehremine tüm belediye dairelerini gözetirken, cemiyet-i umumiye ve gerekirse emanet meclisine başkanlık ederdi. Şehremine, emanetin bütçe cetvellerinin düzenlenmesi ve meclise havalesini sağlarken, yeniden seçilmesi durumunda da bu sürecin daha hızlı şekilde işlemesine yardımcı olurdu. Şehremine ihtiyaç hissederse askeri ve zabıta memurlarına başvurma hakkı vardı. Emanet meclisi, belediye idaresinde alınan kararları müzakere eder, haritaları onaylar, belediye vergileri hakkındaki şikayetleri inceler, vergi ve diğer gelirlerin mültezimlere verilmesi ve bu konularda çıkan anlaşmazlıkların görüşülmesi, esnaf arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözümü ve belediye daireleri arasındaki sorunların halline memur edilmişti. Emanet kadrosundan olan su nazırı, gerek bentler ve gerek su yollarında bozukluk gördüğünde derhal tamiri için gerekli dairelerle yazışır. Su işlerinin aksamaması ve kesinti olmaması için bu işle yükümlü su yolcularını devamlı denetim altında tutardı. İstanbul Cemiyet-i Umumiye-i Belediyesi yılda iki defa Şehremin'in başkanlığında bir araya gelirdi. Meclis, Şehre Emanet'in meclisi, belediye meclis reisleriyle bu dairelerden seçilecek iki üyeden oluşurdu. Mecliste reisin olmayışı durumunda iki tane ikinci reis belirlenir ve diğer tüm prosedürleri taşra meclisi gibi yürütülürdü. Cemiyetin görevi, vilayet belediye cemiyetleri hemen hemen aynısıydı. Seçim prosedürü, bir Osmanlı vatandaşının belediye meclislerine üye seçebilmesi için, dairenin bulunduğu şehir ve kasabada yaşaması, 25 yaşını tamamlaması, Osmanlı vatandaşı olması, medeni hukuk anlamında reşit olması, sabıka kaydı bulunmaması ve daire sınırları içerisinde yılda en az 50 kuruş, İstanbul için 100 kuruş vergi vermesi gerekmekteydi. Üyeliğe seçilmesi içinse mahalli halktan olması, Osmanlı tabiyetinde bulunması ve hukukuna sahip olmasının yanında Türkçe bilmesi, emlak için yılda 100 kuruş, İstanbul'da 250 kuruş ödemesi, hakimlik makamında veya belediye için çalışan mühendis veya yabancı imtiyazlı bir iş adamı olmaması ve sabıka kaydının temiz olması şarttı. Türk İdare Tarihi 39 No. Bloğun sonu.